Kitabın adı sadece biri. Yazarı Emel Uz. 13. ayrım. Annemin dediği oldu işte. Ya bu yaşam tarzını bırakmazsa, demişti. Evet, bırakmadı. Çünkü bu onun karakteri. Yanılan ne yazık ki bendim. Geç de olsa dersimi aldım. Sorunların çözümü konuşarak bulunur ama gerçekten isteniyorsa olur bu. Bencilce yaklaşıp yuva ve evlat sahibi olmak, maddi manevi bir düzene kavuşup bir yandan da bireysel zevklerini sürdürmek. Yanlış ve nereye kadar? Çocukların sorumluluğu da o senin, bu benim demekle bitmiyor, bitemez. Ortak kararlarla ve çocukların en az zararla tatabilecekleri çözümler üretilmeli ve sonrasında da başka kişilerde mutluluk aranmalı. Daldan dala konmak, her kadına akıp gitmek, o bitince vakit kaybetmeden bir diğerini aramak. Belki de bunlar yaşanması gereken kaçınılmazlar. Belki de ben neden oldum bunları? Sessiz ve kabullenici tavırlar yüzünden yaşadım. Gerçekten istemedikçe ve cesur davranışlar sergilemedikçe hiçbir şey değişmiyor. Kararlılıkla davranıp başarmak gerek. Murat evi terk etti. Henüz evliyiz. Sevgili eşimin yeni aşkıyla nişanlandığı haberleri geliyor. Çevremdeki tüm insanlar bana destek olma çabasında. Bu bana daha da acı verdi. Çünkü gururum kırılıyordu. Bir gün eşimin dairesine gittim. Niçin olduğunu hatırlamıyorum. Odasında yoktu. Bu kadınla onun odasında karşılaştım. Çok ucuz ve komik bir durumdu. Zafer kazanmış komutan edasıyla ve basitliğin tüm göstergesini her hareketiyle açıkça sundu. Üzerime sıçratmadan odadan çıktığımı hatırlıyorum. Takıldığım tek şey, evli bir adamın iki çocuğun annesine layık gördüğü bu tavır, içine düşürdüğü bu durum. Şartlar ne olursa olsun böyle bir ortama sürüklenmeyi utanç sayıyordum. Anlık zevklere tercih edilmeyecek çok şey var hayatta. Çok mutlu olduğunu sandığın zamanlarda bile aldatıldığını öğrenmek o kadar acı ki berbat bir his. O duygu anlatılamaz. Eşimin yakınları doğumumda olduğu gibi bu konuda da bana destek oluyor. Artık böyle yürümeyeceğini belirtiyorlar. Ailemin hiç haberi yok. Nasıl söyleyebilirim? Kardeşlerimin her biri bir yerde. Kendi hayat zorluklarının üstesinden gelme çabasında. Ne yaşarsam yaşayayım, babamla paylaşma olasılığım ise asla yok. Yanlış kararlar vermek istemiyorum. Çevre baskısı da o kadar çok ki. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kendi dünyamda ve çevremde çok kuvvetli fırtınalar yaşıyordum. Onlarla boğuşmaktan kurtulup, kendi rotamı bir türlü çizemiyor, oradan oraya savruluyordum. Kendimle barışık olmaya gayret gösterdiğimi, olumlu yanlar bulmaya çalışarak avulma çabası içinde olduğumu hatırlıyorum. Oysa tarzını belirlemiş, kuvvetli bir kişilik sahibi olabilseydim, fırtınaya karşı koyabilirdim. Daha da önemlisi, bunları hiç yaşamazdım. Şimdi yaptığımsa bu yaşananları dürüstçe anlatıp kabul etmek. Bunun için çok gayret gösteriyorum. O zaman kendimi daha az suçlayacağım. Yaşadıklarım sadece bir olaylar dizisi diyorum kendime. Başka bir önemi yok. Kendime mal etmeden o olayları yok etmeli, mümkün olduğu kadar uzak tutabilmeliyim. Bazen hayali bir arkadaşın yaratıp. İçimde olanları onunla paylaşırdım. Ona güvenirdim. Çünkü onlar eşimin yaptığı gibi bana hiç ihanet etmezlerdi. Bu olaydaki aşırı ilgi belli bir konumda olmanızın bir sonucu. Küçük yerlerde herkes birbirini tanır, utanır, üzülürdüm. İçim bu kadar ilgi çektiğini halen düşünürüm. Bu tarz olayları yaşayan çok insan var. Bazen Murat'ın iş yerine gittiğimde beni kapıda karşılar, işi olduğunu söyleyerek geri çevirirdi. İşte bu tavırları sergilediğinde içeride yeni sevgilisinin olduğunu nasıl tahmin edebilirdim? Tüm çalışanların bu durumu bilip çok üzüldüklerini daha sonraları duydum. Hatırladıkça gerçekten çok inciniyorum. Geçmişimle geleceğim. Anılarımla kendim arasında köprü kurmaya çalışıyorum. Evet, kendimle çok mücadele ediyorum ve soruyorum. Niye yazıyorsun bunları? Yaşandı, bitti, unut artık. Sonra da bu soruyu kendimce yanıtlıyorum. Tepkiler farklı, düşünceler farklı. Sen de her insan gibi kendine özelsin. İnsanlar farklı kılan bunlar, diyorum. Oysa geçmişin hüznünü yok etmeli. Kendime yeni bir başlangıç yapabilmeliyim. Bu uğraşın nedeni bu. Yarınlara sadece bir kişi yön verebilir. O da insanın kendisi. Bu tür ilişkiler geçici alevlere benzer parlar ve söner sabret kızım demişti bir büyüğüm. Acaba öyle mi? Bu parlayan alevlerin beni yakan bölümüyle ilgilenen var mı? Boşanma davası açtım. Onca çektiğimde sessiz ve sabırlı tavırlarımla başkalarının saygısını, takdirini kazandım ama kendime saygımı kaybetmeye başlamıştım. Murat ilişkisini haklı çıkarmak adına çok kırıcı olmaya, çok yanlış sözler söylemeye başladı. Olmaz, vermem, kızımı bilerek ziyan edemem diyen babam geliyor aklıma. Kızının ateşe yürüdüğünü görüp de ne çok engellemeye çalışmıştı. Yaşadıklarım o tepkilerin nedeni çok net olarak anlattı bana. Arkadaşlarımın teselli çabaları bile ağrıma gidiyor. Aldırmaz görünmeye, neşeli olmaya çabalıyordum. Terk edilen, aldatılan zavallı kadın bakışları içimdeki yarayı iyice büyütüyordu. O arada Murat'ın annesi de geldi. Onun gelmesi beni çok sevindirdi. Dayanacak bir omuz buldum. Varlığı beni mutlu ediyordu çünkü çok severdim. Annem ölünce onu iki anne yerine koymuş, daha da bağlanmıştım. Evde olduğum bir gün Selma uğradı, yalnızdı ve nefes nefeseydi. Oldukça da şaşkın ve öfkeli bir hali vardı. Bir şeyler söylemekle söylememek arasında gidip geldiğini fark ettim. Sonunda bana karşı dürüst olması gerektiğini açıklayarak söze girdi. Kayınvalidem henüz gitmemişti ama o anda evde yoktu. Çarşıya gideceğini söylemişti. Oysa çevreyi hiç bilmezdi. Götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi. Murat'ın bir görevliyle gönderileceğini belirtti. Ben de çocukları bırakıp çıkmadım. Hatta anlayışını da takdirle karşıladım. Selma'nın bana anlamaya çalıştığı şey bu annenin oğlumla olan sevgilisiyle dolaşıp alışveriş yapıyor olmasıydı. Korkunç bir gong daha vurdu beynime. En az yaşadıklarım kadar üzüldüm. Tuttuğum dallar birer birer kırılıyordu. Niçin bu kadar saftım ki? Niçin aldanıyordum? Anne dediğim bu insan akşam aldığı paketlerle eve geldi. Torunumu aldım diyerek gayet rahatlıkla o kadının aldıklarını da bana sunabildi. Nasıl yapılır bu? Evet, bir anne ve bir kadın bunu nasıl yapar? Ondan oğluna söz geçirmesini asla beklemezdim. Zaten bu mümkün değil ama bir anne olarak yapması gerekenler var. Bana göre elbet. Bu tanışma için oğlunun bekar olması gerekiyor. Bir anne, her evladı, kendi yavrusu gibi görüp öyle düşünmeli. Çünkü her insan başka bir annenin kuzusu ve canı. Hangi anne böyle bir davranışı evladına layık görebilir ki? Bu noktada sevgiden söz edilebilir mi? Bazıları için oyun olarak nitelendirilen zevklerin, üç kuruşluk menfaatlerin, bir diğeri için kapanmayacak kalıcı yaralar açtığını düşünmek bu kadar mı zor? Hayat gerçekten de çok önemli bir okul. Birçok konuda inanılmaz dersler alıyoruz. Demek ki kimsenin annesinden bir diğerine anne olmuyor. Bunu da öğrendim. Herkes hata yapar ama bu hata değil. Bana göre tarzı çok farklı bir ihanet. Yazdıklarımı okurken çok mu duygusalım, çok mu doğrucuyum diyorum ya da abartılı. Belki de çok keskin hatlarım var, kim bilir. Ben mükemmel değilim. Çok da hatam var. Zaten hiçbir ilişkide hatalar tek taraflı değildir. Yalnızca katlanılabilir olanları ya da hiç affedilmez olanları vardır. Benim insan ilişkileri konusunda inandığım doğrular bunlar. Hangi konuda olursa olsun hiç fark etmez. Yalnızca dile getiriyorum. Böyle düşünüyor ve hissediyorum. Kendi değerlerimle, görüşlerimle çelişemiyorum. Farklı düşüncelere saygı duymak çok önemli. Buna yürekten inanıyorum. Fakat bir başkasını ezip yok etmediği sürece. İçimizde yaşayan çocuğa ve duygularımıza sahip çıkmak gerek. Eğer o çocuk yok olursa, bu dünyada kalış süresinin önemli bir bölümünü de yok etmiş olacağımızı düşünüyorum. Ben bu konuda çok şanslıyım. İçimdeki çocuk, çevremdekilerle birlikte yaşamını sürdürüyor. Sanırım beni kurtaran da bu. Emek vermeden başarıya ulaşmak mümkün değil. Sınırlar olabildiğince zorlanmalı, çaba gösterilmeli. Ben de kaybettiğim annenin yerine yeni bir anne koymayı denedim ama olmadı. Onu da beceremedim. Hatalarımı görüp doğruyu bulacaktı belki ama yıllar benim bu ağır denemelerimi bekleyecek kadar sabırlı değil, hızla tükeniyor. Sessizce kabullendim bu olayı. Birçok şeyi kabullendiğim gibi. Her seferinde kırıklarımı toplayıp yapıştırıyor, kalın bir jelatinle sarıp kaldırıyordum. Fakat hiç dikkate almadığım bir şey varmış. Bu deponun bir gün dolacağını kesinlikle düşünmemişim. Emeklerimin karşılığını alabilmek için, coşkunun, başarma arzumun, yaşam isteğimin azalmaması, yok olmaması gerekli. Şimdi olduğu gibi, hayatımın birçok döneminde çok zor atlattığım çöküntüler yaşadım. Sessizce ve kimsenin duymadığı ama bir o kadar da şiddetli çığlıklar attım. Ama neler var? Sen sadece birisin. Büyütme bu kadar. Erkektir, dayağı yok, kumarı yok. Seni aç mı bırakıyor? İki çocuğun var, haline şükret. Sürekli bu sözleri duyuyordum. Olmayan cesaretim tekrar kırılıyordu. Evliliğimi bitirmenin yanlış olduğunu söyleyen insanlarla incinen gururumun arasında sıkışıp kaldım. Bu yaşadıklarımın adı nasıl konulabilir? Sanırım yanıtı yok. Kişiye göre değişkenlikler aşırı boyutlarda yaşanabiliyor. Belki de çok güvendiğim, çok şey bekledim. Çünkü eşimdi, canımdı. Çok severek yola çıkmıştım. Hatta babama, anneme karşı gelip onları kırmıştım. Asla buna değmediğini anladım. Öğrendim ama çok geç. Belki aşırı ilgi onu boğdu diye düşündüğümde oldu. Hayır, bu da değil. Böyle bir iletişimimiz hiç olmadı. İlk aylardan başladı aldatmalar. Evliliğim de, sevgim de eskiyecek zaman bulamadı. Kayıtsız şartsız teslimiyetti tekneden. Her şeyi istediği gibi yapma gücü verdim. Boşanma işlemleri devam ediyor. Birinci mahkeme oldu, ikinci yaklaşıyor. Avukatım kesin sonuç olacağını söyleyerek kararımı tekrar duymak istiyor. Duygularım karmakarışık. Oysa mutluluk insanın yanı başında, sevdiğinin elinde, yüzünde, dizinde, bir bakışında, gülüşünde. Neden başka yerde aranır ki? Ben sanırım şu konuyu gözden kaçırıyorum. Sevgi olmayınca kaçamak zevkler, anlık görüntüler olanca cazibesini koruyor. Bir yudum su için bir depo acımasızca boşaltılabiliyor. Bir gün okula resmi bir araba geldi. Dersteydim. Okul müdürü beni çağırdı. Gelen arabayla gitmem gerektiği söylendi. Şaşırdım. Resmi bir konuda benim ne işim olabilir? İlin en yetkili kişisini yalnızca toplantılardan tanıyordum. Çok babacan bir yapısı vardı. Beni özel olarak çağırmasını gerektirecek bir yakınlığım yok ki. Gittim, odasına girdim. Beni çok sıcak bir tavırla karşıladı. Olanca ilgisi ve kibarlığıyla bana öğüt veriyordu. Olayın çok yanlış olduğunu, mahkemeye geri almam gerektiğini anlattı. Şaşırdım ama mutlu oldum. Güçlü hissettim kendimi. Tam bir baba tavrıyla konuşuyor. Beni evladı olarak gördüğünü, sözünü dinlemem gerektiğini anlatıyordu. Benim hüznümü ve ailemin yanına dönme isteğimi görünce de atamamla ilgileneceğini belirtti. Gerekirse kendi elleriyle götürüp yerleştireceğini söyledi. Tekrar denememi, sabırlı olmamı da öğütledi. Büyük olasılıkla bu yaşadıklarımı ilk şok olarak değerlendirmiş olmalı. Oysa ilk değildi ama en büyüğüydü. Bu güzel insan benimle bu derece yakından ilgilendi. Asaletin ayrıcalıklı bir insan olmanın, baba sözcüğünü kendisine yakıştırmanın güzelliğini bu insanda fark ettim. Yaşım 25. Yüzündeki sevgiyle karışık öfkeyi, sonsuz güven veren bakışlarını halen unutamam. Ne kadar da ihtiyacım vardı bu desteğe. Yerinden kalktı ve omuzumdan tutarak, "Yavrum, lütfen dediğimi yap, evine git. Her şey yoluna girecek," dedi. Murat birkaç gün sonra eve geldi. Doğal davranıyor, hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor, çocuklarla ilgileniyordu. O kötü sözleri, tehditleri savunan adam sanki o değildi. Sessiz dünyamıza gömüldük. Olaylar zaman içinde duruldu ve ben bunu da kabullendim. Artık benim için hiçbir şeyin önemi kalmadı. Hüznün her türlüsünü bir şekilde öğreniyordum, birileri öğretiyordu. Bense sevginin yüceliğini, sadakatin asaletini öğretemiyor, yalnızca kendimden ve inançlarımdan kayıp veriyordum. Yaşadığım onca olay, işte beni bugünlere getirdi. Şimdi bir yenisini yazacağım. Nereden başlasam acaba? Murat'ın gönül olaylarının durulmaya başladığı sıralardı. Seyahatte olduğu için iş yerine gelen postalar eve getirilmişti. Önemli bir şey var mı diye bakıyordum. Evde telefon olmadığından gelen mektuplar çok önem taşıyordu. Daha önceki seyahatlerinde eve hiç posta gelmezdi. Her nasılsa bu kez geldi. Bu bir rastlantı mıydı yoksa bir kasıt ya da uyarı mıydı bilmiyorum. Mektupların arasında kocaman, içi dolu, sarı kabarık bir zarf ilgimi çekti. Üzerinde eski görev yerinde çalışan, benim de yakından tanıdığım evimize girip çıkan bir kadının adı yazıyordu. Bu kadın kızıma mini hediyeler alır ve bizi ziyarete gelirdi. Ne kadar insancıl, ne kadar iletişimsel değil mi? Merakım iyice arttı. Birkaç yıl önce aynı dairede çalışan bu kadın ne göndermiş olabilir? Zarfın ucu açıktı. İçinden al oku dercesine onlarca zarf etrafa saçıldı. Ellerim titriyordu. O zarfların her birinin üzerinde eşimin el yazısı vardı. Bir tanesini aldım ve açtım. Tanrım, böyle bir şey olamaz. Bu kadarını beynimin alması mümkün değil. İyi niyetimle, tüm gayretimi kullanarak geride bıraktığımı sandığım o kötü günler tekrar ayaklarıma dolaşıyor. Bu kez sahnede, buraya gelmeden önce eski çalıştığı kurumdaki bir bayanla yaşadığı aşk var. Ataması yapılınca uzak kalmışlar. Bir süre hasret ve özlemle mektuplaşmışlar. Yeni yerinde yeni aşkıyla tanışınca ondan da ayrılmış. Bu şekilde otomatik olarak geride kalan bu eski sevgili de yazılan aşk dolu mektupları geri göndermiş. Acı bir veda mektubu ve aşk şarkıları eklemeyi de unutmamış. Murat bu sevgiliden ayrılırken ne söyledi acaba diye düşünmeden edemiyorum. İlginç gelecek belki ama sonra gülüyorum. Bu saygımı tamamen yitirdiğimin kanıtı sanırım. Kesin olan bir sonuç var. Herhalde yeni bir aşk buldum dememiştir. Karımı seviyorum. İkinci çocuğum da oldu. Artık aile yaşantımın önemini anladım diyebilir mi? Yazarken bile gülüyorum olasılık dışı. Nedeni ne olursa olsun, doğru sözlü olmak, yürekli davranmak cesur insanların işi. Özellikle kendine duyduğun öz saygının varlığı önemli. Hem de çok önemli. Başkalarını aldattığını sananlar, önce kendilerini aldatırlar. Elbet bunu bir gün anlıyorlar. Ne tarafa dönsem, ne dinlesem, eşim de bana ait olan değil, aşklarıyla ait olan hatırlatıcı unsurlarla karşılaşıyorum. Gelen zarflardan birkaç tanesini alıp sakladım. Murat geldiğinde hiçbir şey söylemeden sessizce izledim. Ne kadar basit ve garip davranışlar sergiliyor. Kendini çok kurnaz ve oynadığı oyunun en başarılı aktörü sanıyor. Ne garip. O büyük sarı zarfı alıp evden çıkışını hatırladım. Gerçekten komikti. Yaptıklarından çekinmiyor bile. Hatta bana kocamın çapkın bir adam olmasıyla gurur duymam gerektiğini, her yaptığını mazeret bularak kesinlikle hatalı olmadığını bile söyleyebiliyor. Sevdim dediği, onca kadın da mı hatalı? Onlardan niye ayrılıyor? Neden vazgeçiyor? İşte bunu da hiç bilemiyorum. Yeni paketimle hayatıma devam ettim. Nereye kadar gidebileceğimi ben bile merak etmeye başladım. Aptallığım ile ona özgür bir dünya sağlamıştım. Yapmacık sevgi kırıntılarıyla dolu bir hayat sunuyordu bana. Aldatmacaların ve söylediği bu beyaz yalanların ne zararı olabilir ki? Bulunduğu yerden çabucak sıkılıyor, mesleğime döneceğim diye tutturuyor, sonra da kendimizi başka bir yerde, başka bir görevde buluyorduk. Yine gidiyoruz. Burada işimiz bitti. Ben çocuklarımı, kendimi ve evimi toplayıp yine peşinden gideceğim. 13. ayrımın sonu, sayfa 110. Devamı 14. ayrımda.